doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünden Bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Figen Güner Dilek hocamızla birlikteyiz bugün. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Altay Türkçesini konuşacağız hocam.
Evet.
Kamuoyumuzca çok bilinen bir konu değil, ayrıntılarıyla Figen hocamız bizlere aktaracak. Hocam önce ben soruları ve yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. Ardından söyleşimize başlayalım. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz dundenbugunetürkçe@trt.net.tr. Hocam şimdi Altay Türkçesi dediğimiz zaman, Altay dilleri dediğimiz zaman aklına hemen Karl Popper'in o ünlü şeması ve yaklaşımı geliyor. Bu Altay Türkçesi, bu Altay dilleri biz bu mudur geneli? Bunu açıklar mısınız bize? Manchu Tunguz da bu işin evet, içerisinde var. Evet hocam.
Bizim burada bugün işleyeceğimiz Altay Türkçesi Altay dilleri içerisinde yer alır. Ancak Altay dilleri kuramı ve akrabalığı da geçen Altay adıyla benim bahsedeceğim bölgedeki lehçenin adı sadece bir benzerlik söz konusu. Onun alt dallarından birisi. Yani Altay dilleri teorisiyle Altay Türkçesi diye anlatacağım Altay halkını karıştırmıyoruz şu anda. Bir kere terminolojik olarak farkımız bu. Peki Altay Türkleri dediğimiz ve Altay Türkçesi dediğimiz lehçeyi kimler konuşur? Altay Türkleri nerede yaşar o zaman?
Hocam
sorusunu.
Evet, soru bu. Evet. Kim bunlar?
Kim bunlar? Sibirya'nın güney bölgesinde Altay Dağları diye hepimizin nostaljik olarak özellikle bildiğimiz dağların eteklerinde yaşayan küçük bir Türk grubudur. Aslında Altay adı bu gruba Sovyet döneminde verilmiş toparlayıcı bir addır. Hepsini tamamen kapsayan bir ad değildir.
Hocam burada zaten evet. Sovyetler kurulmadan da hemen hemen önce kurulduktan sonra da Doğu Türklüğünü siz biriniz Uygursunuz, biriniz işte Kırgızsınız, Kazaksınız diye yapay oluşumlar meydana getirmişler. Bu da onlardan birisi. Ne yazık ki evet.
Yani ama literatürdeki bilimsel araştırmalarda Altay Türkleri dediğimiz zaman Güney Sibirya bölgesinde Moğolistan ve Rusya arasında Altay Dağları'nın eteklerinde Tuva'yla ve Hakas'la ve güneyde Kazakistan'la sınırlı küçük bir bölge aklımıza gelecek. Ben bu bölgede yaşayan Altay Türkleri ile ilgili konuşacağım.
Hocam Çuvaş ve Yakutlar daha yukarıda mı?
Onlar yukarıda.
Daha kuzeyde.
Kuzeyde. Evet. Yakutlar kuzeyde, Çuvaşlar Tatarlarla daha yakın, daha farklı bir coğrafyada. Altay Türkleri ne Yakutlar kadar ne de Çuvaşlar kadar çok büyük bir nüfusa sahip değiller. Bu bölgede Sovyet sonrasında oluşturulan yönetim biriminin adı Altay Cumhuriyeti. Ve Altay Cumhuriyeti içerisinde bu küçük grup Altay Türkleri yaşıyor. Ama Altay Türkleri adlandırmasından öte kendilerine farklı isimler vermiştir literatürde. Yani Güney ve Altay. Güney Altay Türkleri ve Kuzey Altay Türkleri diye ikiye ayırıyoruz. Güney Altaylılar içerisinde Telengitler, Altay Kişi ve Teleütler yer alır. Ki Altay Kişi bu grubun asıl unsurunu, temel unsurunu oluşturur. Bu isimden hareketle de Sovyet sonrasında Altay Cumhuriyeti adı verilmiştir. Kuzey grubu ise Tuba, Çalkandı ve Kumandı diye üç farklı boydan oluşur. Yani aslına bakarsanız genel olarak söylemek gerekirse toparlarsak Altay Türkleri dediğimizde bu altı ana grubun meydana getirdiği topluluğu düşüneceğiz.
Evet, hocam bu isimler,
evet,
isimlerin etimolojisi ilgimi çok çekiyor. Bu konuda yapılmış çalışmalar var mı literatürde az önce saydığınız? Evet. Telengit dediniz, Teleüt dediniz.
Evet, Telengit, Teleüt aslında ikisinin aynı kökten geldiğini söylüyorlar. Moğolca ile ilişkileri çok fazla. Çünkü şöyle, Cungarya Batı Moğol Hanlığı'na bağlı olarak yaşıyor bir grup Telengit ve Teleütler. Yani Tele artı Üt, Telelerle eski Türk boyuyla da Tölöslerle de bağlantıları üzerinde duruluyor.
Tölösler, öyle mi hocam?
Duruluyor. Evet. Çalışmalar var, farklı görüşler var etnonim olarak. Biliyorsunuz etnonimlerin üzerinde ayrı izler, ince ve detaylı çalışmak gerekiyor.
Çok zor bir konu hocam bu. Yani etimoloji, Türkçenin etimolojisi o binlerce yıllık derinlik ve o binlerce tarih, kilometrelik aynen, alan genişliği.
Evet, tarih hocam bilgisi de istiyor. Daha sonra Teleütler Altay Cumhuriyeti'nin Sovyet öncesi döneminin ilk grubunu oluşturuyor. Yani ama neden ilk? Çarlık Rusyası döneminde Altay bölgesinde yaşayan yoğunluktaki grup Teleütler. Ve ilk Hristiyan Ortodoksluğunu kabul eden grup Teleütler. Ve Çarlık Rusyası'nda da bu bölge çok ilgili. Sadece Sovyet sonrasında ortaya çıkmış bir cumhuriyet değil Altay Türkleri. Çarlık Rusyası'nda da çok ilgilenilmiş, çalışılmış. Hatta diğer Türk cumhuriyetlerinin bugün bildiğimiz birçoğu da henüz bir sözlüğü veya grameri olmadan önce Altay Türklerinin sözlükleri ve gramerleri yazılmış. Ne dönemi diyorum? Ben Altay Türkçesi ve Altay Türkleri üzerine Çarlık Rusyası dönemi çalışmalarına ayrıca bakmalıyız. Çarlık'tan sonra Sovyet'in kuruluşuyla Sovyet sonrasına ayrı farklı bakmamız gerekir. Çarlık Rusyası'nda misyonerlerin çalışmaları çok önemli. Kazan okuluna bağlı Landışev, işte Guluharev, İlminski gibi isimlerin yetiştirdiği önemli bir misyoner papaz var. Verbitski ismiyle geçer ve ilk 1857 yılında zannederim yanılmıyorsam Altay bölgesine gönderiliyor Kazan merkezinden ve 37 yıl bu bölgede yaşıyor, Altaycayı öğreniyor. Misyonerlerin çalışması Türkoloji açısından gerçekten Türkoloji'de bir misyonerler dönemi de var.
Hocam ama bu İlminski zaten bu işin meşhur, temeli. Meşhur İlminski.
İşte İlminski'yi özellikle söylüyorum. Bu alanda önemli ama bu Sovyet sonrasında yaptıklarından öte öncesinde Altay'da küçücük bir bölgede bile çok çok önemli. Niçin önemli? Şöyle Bruce Lincoln'un bir kitabı çıkmıştı. Türkçe'ye de çevrildi. Vahşi Batı, Sibirya ve Ruslar diye. Bu kitapta bir söz vardır. Çok da beğeniyorum onu ben. İşte Rusya'nın Avrupa ile olan savaşları, Avrupa kıtası ile olan savaşları elbette ki bugünkü durumunu vermiştir der. Ama der Rusya'yı işte dünyanın bütün büyük devletleri arasına sokan ve oraya vardıktan sonra da yerini korumasına yardımcı olan şey Sibirya'nın fethidir der. Şimdi bu sözden onun, de hareketle evet, misyonerlere tekrar geri dönersek.
Onun temellerini de İlminski atıyor işte hocam. Kuram evet, olmadan pratik.
Aynen evet, öyle hocam, evet. Ve o dönemdeki Altay Türkleri içerisinde Verbitski yani İlminski'nin öğrencisi grubu o bölgeye geliyor ve Teleütler, Ortodoksluğu kabul eden Teleütlerle ilk yazı dili oluşturma çalışması başlıyor. İlk gramer çıkıyor ve 37 yıl dile kolay, gerçekten çok verici ve azimli, gayretli bir çalışmayla o bölgede şartları düşünün. Çok zor şartlarda. Herhalde biraz adanmışlık nedir? Bu açıdan da görmemiz lazım. Bu misyonerlerin çalışmaları da bugün bize ilk kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Yani Altay Türkleri ile ilgili. İlk dil kaynağı, ilk edebi kaynak, sözlü kaynak, dini öğretmek için kendi ana dilleriyle hitap etmek adına Teleütçe, işte kilisede dualar, yazılıyor. Telaüt Türklerinden Çevalkov çok önemli bir Altay Türkü. Verbiski ile birlikte çalışıyor. Sadece onunla çalışmıyor. Dönemde oraya giden işte ünlü etnologlar var. Potanin'le, Anohin'le, Ananin'le bunlarla da çalışmaları söz konusu. Ve en önemlisi Radloff'la çalışıyor. Altay cildinin oluşumunda en temel isimlerden birisi Çevalkov.
Hocam bu hep benim ilgimi çekmiştir. Tomsen, Radloff, İlminski hepsi dönmüşler İç Asya'ya, az önce bahsettiğiniz evet. coğrafyaya ve buranın üzerinde çalışmışlar.
Evet, evet.
Bu esnada hocam Minorski'yi de unutmayalım. O da bir ortalık karıştırıcı tarihte.
Aslında
yani, evet.
Çok ilginç, Altay bölgesinde, daha doğrusu Sibirya'da, ben daha çok Altaylara odaklanarak anlatıyorum ama bu çalışmalarda hep bu isimler geçecek. Biz diğer Türk cumhuriyetlerinde de elbet geçiyor ama Sibirya sanki Altay bölgesi, aslına bakarsanız belki Sovyetlerde yürürlüğe konulan, eyleme geçirilen o bölümleme işlerinin ilk aşamasını oluşturan dönemdir. Yani Çarlık Rusyası'nın Türk dünyası ve Türk değişik toplulukları ve Türk diğer Türk halkları ile ilgili çalışmaları Sovyetle başlamamıştır bölümlemesi.
Daha öncesinde.
Daha öncesinde Çarlık döneminin bir projesi
18.
olarak bu misyonerlerin çalışmalarını görüyoruz. Ben
burada, hocam burada insan evet. bazen düşünmeden edemiyor. Timur 1396'da niye tuttu bu Moskova Knezi ile Kiev Knezi'ni bir araya getirdi de Rus birliğini sağladı diye. Bir insanın aklına geliyor. Bilmiyorum, sözünüzü kesin, siz devam edin.
Estağfurullah. Ya aklımıza aslında gelip giden çok şey var.
Çok
bugün,
şey, evet.
Bulunduğumuz noktada eğer şöyle bir geçmişe bakarsak, Altay Türkleri açısından baktığımız zaman, şimdi belki daha rahat anlıyoruz aslında olup bitenleri. Daha iyi yorumlamamız söz konusu. Ve Çarlık Rusyası'na dönersek, Çarlık Rusyası'nın Altay bölgesindeki en önemli uygulamalarını misyonerlerle yaptığını söylemiştik. Verbiski'nin 37 yıl tabii burada boş boş durduğunu söyleyemeyeceğiz. Çok adanmış bir isim. Aynı zamanda bir yönüyle Türkolog, bir yönüyle etnolog, bir yönüyle zoolog gibi çalışmıştır. İlginçtir çalışması. Ben onun hazırladığı en önemli Türkoloji tarihi açısından da önemli kaynaklardan biri olarak Altay gramerini söylüyorum. Daha çok Telaüt dili, Telaüt ağzı, affedersiniz, esasına dayalı bir gramerdir. Misyonerler heyetiyle birlikte hazırlanmıştır. Ağırlıklı Verbiski çalışmıştır ama kitapta literatürle misyonerler heyeti diye damga basılmıştır. İkinci önemli sözlük çalışması, belki de Türkolojinin en eski sözlüklerinden birisi, diğer Pekarski'nin, Aşmari'nin sözlükleri kadar değerli bulduğumuz bir sözlük var. Türkçesini söyleyeyim. Altay Aladağ Ağızları Sözlüğü. Yine misyonerler heyetince ve Verbiski grubuyla hazırlanılmıştır. Ve Kazan'da basılıyor tabii. Bunlar Kazan, o zaman merkez. Bu sözlük için ekstra bir açıklama yapmak istiyorum. Altay Aladağ bölgesindeki bütün Türk topluluklarına, o dönemin topluluklarına ait ağızlarına ait sözlerden oluşturulmuş. 1869'lu yıllarda Kazan'da basılmış ama çalışması çok daha önce ve Verbiski burada tabii ki çok önemli bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bu sözlüğün şöyle bir önemi de var. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün Anıtkabir'de kitaplıklarına baktığınızda göreceğiniz önemli kitaplardan birisi ve Atatürk bunu, Türk Dil Kurumu kurulduktan sonra Türkçe'ye çevirtiyor. Çok ilginç bir sözlük. Bence Türkoloji sözlük, Türk dünyası sözlükleri içerisinde az önce saydığım sözlüklerle birlikte bu sözlüğü de anmak lazım. Şu anda Türk Dil Kurumu'nun etütlerinin yer aldığı, etüt çalışmalarının ayrıca arşivlendiği bölümde daktilo kağıtlarında o şekilde duruyor. İnşallah bir gün bunu yayımlarız. İnşallah da bana nasip olur diyorum. Çevirisi kime yapılmış çok iyi bilmiyorum ama hani Türkçesinin yenilenmesi lazım. Oraları görmüş, o eserleri Atatürk'te. Burada ben şöyle söyleyeyim, beni çok etkilediği için özellikle açıklamak istiyorum. İlk çalışmalara Sibirya'ya gidişim 1995. Henüz master'a başlamış bir öğrenciyim. Tezim için gittim. Ardından doktora çalışmam için 98'de gittim. Ama ilk duyduğumuzda bu iletişim araçları yok, hiçbir şey yok, kaynak yok, internet yok. İlk gördüğüm çalışmalardan birisi Altaylar'la ilgili bir iki tane bir şey var. Ve Anıtkabir'deki o çalışmalar da henüz öyle çok duyurulmuş, bilinen düzeyde değil etüt çalışmaları.
1998'de. Hocam.
98'e kadar, yani benim başladığım dönemi düşündüm, bilgi yok elimizde. Ben oraya gidip 95'te ilk gittim. 95'te gidip işte kaynak toplayıp işte insanlarla diyalog kurup çalıştıktan sonra dönünce, hatta ikinci gidişimden sonra bu sözlüklerin burada olduğunu gördüm ve etütte gidip baktığımda açıkçası beni çok heyecanlandırdı. Yani biz bilim adına zaten şunu söyleyeyim, bölgeye ilk gidenlerdenim ben. Bilim, Türk bilimi, Altay Türklerini ve Türkçesini araştırmak üzere bölgeye Ahmet Bican Ercelasun hocamın, Türk Dil Kurumu Başkanı'ydı o zaman, onun rehberliğinde bir projenin gereği olarak gittim.
Hocam öğrencisisiniz, ben de öğrencisiyim. Evet. Zaten herhalde bu büyük bilim adamı olması, Allah uzun ömürler versin, evet, selamet versin.
İnşallah.
Orta Asya ile ve Doğu Türklüğü ile ilgimiz bilmiyorum ne hangi aşamada kalırmış. Buyurun, sözünüzü kestim hocam. Evet.
Estağfurullah. Yani heyecanlandırıcı bir şey. O sözlüğü Türk Dil Kurumu'nda orijinal baskısının fotokopisi Ahmet Bican Bey'in yürüttüğü gramer projesi ile ilk defa Türkiye'ye gelen Altaylı dilciler sayesinde sadece fotokopisi gelmiştir. Türk Dil Kurumu'nda kayıtlı vardı. Ben başladığımda o zaman gördüm. Kendim de fotokopisini, o sözlüğün orijinalini aldım. Sonra öğrendik ki bu Anıtkabir'deki kitaplıkta orijinali var ve çevirisi yapılmış olarak Türk Dil Kurumu'nda zaten duruyor, hala duruyor. Basılmış değil etütte ama herkesin istifadesine açık bir sözlük. O yüzden bu sözlüğün de işte hazırlayıcısı, tekrar Çarlık Rusyası dönemine gidersek işte misyonerler heyeti ve onun en çok çalışanı olarak Altay bölgesi görevlisi misyoner Verbitski.
Hocam buradan her yeri geldiğinde Türk Dil Kurumu'na kendim naçizane bir eleştiri yöneltiyorum ve şimdi tekrarlayacağım bunu. 1936 galiba kuruluşu Türk Dil Kurumu'nun. O tarihten bu tarihe kadar Türkçenin etimoloji sözlüğünü basmadılar. Bu konuda bir çalışma yapmadılar ve şimdi sizden öğreniyoruz ki son derece önemli bir kaynağa da baskısı yapılmamış.
Etütte duruyor, evet. İnşallah bir gün hazırlarız ve inşallah bir gün basılır. Şimdi bu sözlüğün, o gramerin Türkoloji tarihi açısından önemi çok fazla. Üçüncü olarak yine Çarlık Rusyası'ndaki bu çalışmalar önemli. Yıllar 1860'lı yıllar, baskı yılları. Bunların nasıl hazırlandığını düşünün. Teknolojiyi bir düşünün. Ne kadar büyük bir titizlik, zorluk, gayret ve ürün ortaya çıkıyor. Onlar iyi ki çıkmış. Bugün biz de kendi dilimizin ana kaynaklarının farklı coğrafyalardaki izlerini onlar sayesinde buluyoruz. Ve bu sözlük dışında şöyle bir şey var. Çarlık Rusyası'nda bir bölgeye gittiği zaman bir misyoner, özellikle Türk halkları ve diğer Türk olmayan halklar da var. Küçük Sibirya çok karışık bir bölgedir. Kafkasya gibi, Balkanlar gibidir. Üçünü çok benzetirim. Orada başka halkların da bölgesine gittiğinde Rusça bir kavram var. Telaffuzum çok iyi olmayabilir. İnoratsı diye bir kavram. Yani ötekiler, yabancı ötekiler diye. Yani bizden olmayanlar anlamında. Rusçacı arkadaşlar.
Arapların mevali kavramı gibi hocam.
Bizden olmayanlar. Yani o bölgeye giden, Verbiski'ye dönelim. Verbiski o bölgeye gidiyor ve o bizden olmayanlar. Yani Ruslardan, Rus kavminden olmayan Altay Türkleriyle ilgili bu iki çalışma dışında üçüncü bir yayın çıkarıyor. Baskısı 1893. Kitabın adı Altaytsı İnoratsı. Yani yabancı yerliler, Altaylılar, öteki halk olarak Altaylıları ele almış. Bu çalışma da çok önemli. Bunu da bir papaz, yani misyoner papaz hazırlıyor.
Hocam o ona geçmeden nefeslenelim.
Olur.
Ve bu üçüncü çalışmayı da öğrenelim sizden.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Figen Güner Dilek hocamızda. Figen hocam, şimdi birinci çalışma, ikinci çalışma ve üçüncü çalışmayı tanıtma aşamasına geldiğimiz zaman kısaca bir neydi, iki neydi?
Evet.
Evet, onları
birinci
şöyle
birinci çalışma Teleüt, ağzına dayalı Altayski Grammatika Yazıka Rusça. Yani Altay dilinin grameri.
Bir
İlk gramer yine misyonerler heyeti. İkinci bahsettiğim sözlük, yani Atatürk tarafından da Türkçe'ye çevirtilmiş etüt kısmında bulunan, dil kurumunun etüt kısmında bugün ulaşılabilecek durumda bulunan çok kalın bir cilt sözlük. Altay Aladağ Ağızları Sözlüğü Türkçesi.
Hacimli.
Hacimli bir sözlük.
Öyleyse çok bir sözlük şey var içerisinde hocam.
Tabii ki. Tabii ki. Önemli bir sözlük.
Ve üçüncü hocam.
Ve üçüncü olarak Verbiski'nin kendisinin kaleme aldığı, o 37 yıl orada yaşıyor ama 1893'te çıkıyor bu eser. Bahsetmiştim, yani ötekiler olarak Altaylılar. Bu tarz kitaplar, başka örnekleri de var başka yerlere ait. Altaylılara ait bu kitabın önemi şöyle: o dönemin Altaylılarının kim olduğunu bize anlatır.
Kimler hocam?
Altaylılar, az önce bahsetmiştim, o kendi tanımladığı ölçütte tekrar işte Teleütler ağırlıklı açıklamış. Kim ne yaşıyorsa orada. Şimdi ben şunu özellikle söyleyeyim. Altay Türkleri dediğimizde aklımıza bugünkü Kırgız, Kazaklar gibi homojen bir yapı gelmesin.
İşte bunu sormaya çalışıyorum.
Evet. Dağınık halde, Altay Dağları'nın eteklerinde, az önce bahsettiğim coğrafi bölgede konumlanmış, sanki bir göçten arta kalanların bir arada bulunduğu, bir araya getirdiği bir topluluk diyebiliriz.
Hocam şöyle sınıflama, Peçenekli mi, Oğuz mu?
Ha, yok. Evet. Az önce saydığım 6 boyu var, adını saydığım. Siz yapılarını sormuştunuz. Evet. Teleüt, Telengit, Altay Kişi, Çalkandı ve Kumandı. Kendileri biraz daha telaffuz olarak farklı söylüyorlar. Ben çeşitli yazılarımda bu farklı söyleyişlerden bahsediyorum. Bu Kıpçak kalıntısı da var. Değişik çalışmalar var. Bir grup Kıpçaklarla yakın diyor. Bir grup daha güneyde Kırgızlarla. Mesela Altay Kişiler, Güney Altay dediğimiz grup Kırgızcayla ve Kırgızlarla yakın. Yani bir Kırgız Güney Altaylı ile bugünkü Altay yazı diliyle de çok rahat konuşan insanlarla anlaşabilir. Daha rahat anlaşabilir. O, yani Sovyet dönemine girmediğim için çarlığı tamamlayıp tekrar anlatacağım Sovyet sonrasındaki durumu.
Buyurunuz hocam.
1893'te işte kimdir? O dönemde orada bugün bizim Altay Türkleri diye tanımladığımız, o zaman da genel olarak Altaylar, Altay bölgesinde yaşayanlar anlamında Verbiski'nin etrafında gittiği bölgede yaşayan Altay Türklerinin, İşte Telengitler, Teleütler, Kumandılar, Çalkandılar, Altay Kişiler diye bildiğimiz Türk boylarının yaşayışları, nasıl yaşarlar? Bu kitapta bunlara ulaşmak mümkün. Yaşayışları, kültürleri, barınması, giyimleri ve o bölgede yetişen ve bu insanların yediği özel bitkiler, yabani bitkiler... türüne kadar, Latince adlarına kadar yazılmıştır. Dili, o dönemki dili tanımlamıştır. Verbiski anlatmıştır dilin özelliklerini. Bir dil bilimci değildir. Özellikle belirtiyorum, ne olduğunu hatırlatalım.
Misyoner hocam,
evet, evet.
Işte,
ve
evet.
O dönemki yaşayış, inanç, gelenek ve görenekler ve o bölgedeki töreleri, Altaylıların sadece törelerini bir kitapta, eserde toplamıştır. Ve bu kazanda basılmıştır. Yani bunlar şudur gibi bir rapor düşünün. Bir raporun kitaplaşmış şekli gibi bir eser diyebiliriz. Altay Sinoratsı dediğimiz eserine Verbiski.
Ve çok ayrıntılı.
Çok ayrıntılı, çok bilgi veriyor. Ve 1893'te basılmış ama daha önceki dönemi de veriyor. Yani bu yıllar çok önemli yıllar Sedat Bey. Çünkü hiçbir şey yok, araç yok. Yani yıllarca not tutulmuş, sonra redaktör edilip basılmış ve bizim Türk dünyasından bir topluluğun, bir kavmin kültürü, bilgisi bizim için çok değerli bu açıdan. Elbette Ignoranz'ı eserini veya diğerlerini, Misyonerler ya da Verbitski bizim için yazmadılar tabii ki. Amaçları farklı. Ama bugün bize çok önemli bir kaynak olarak orada bu eserler duruyor. Bu açıdan da ben çok önemsiyorum bu dönemde yapılan ilk çalışmaları.
Hocam, burada belki dinleyicilerimize şunu anımsatmakta bir yarar olabilir. Askeri terminolojide de 4 tane yaklaşım vardır. Bunlardan bir tanesi iç Asya'ya hakim olan dünyaya hakim olur yaklaşımıdır. Bu anlamda bu misyonerler bu raporları yazmışlar. Belki olabilir.
Aynen. Katılıyorum size. Şöyle ki Sovyet sonrasına geldiğimiz zaman, yani Çarlık Rusyası bittikten sonra Sovyet dönemi kurulduğunda bu dağlarda, değişik yerlerde, değişik işte köylerde dağınık dağınık yaşayan Altay Türkleri belli bir bölgede toplanmış ve genel olarak Altay adı verilmiştir. Yani siz orada yaşayan bir kumandaya gittiğinizde, bugün ki ben gittim, derleme yaptım o bölgede. Altay dediğiniz zaman, hayır Altay değilim diyor, ben kumanda Türküyüm diyor. Bunun içinde değişik sebepler var. Politik olarak destek görmek, az gruplu halkların maddi desteği. Yani Sovyet Rusyası'ndan da bugünkü Rusya devleti içerisinde de destek gören, hala destek gören önemli bir konu. Sovyet sonrasında kurulan Altay Cumhuriyeti ile birlikte Verbitski ve arkadaşlarının hazırladığı ilk gramerler, bahsettiğim sözlük, Sovyet sonrasında da önemli bir rehberlik kaynaklık etmiştir. Sovyet sonrasında hatta diğer Türk cumhuriyetlerinin ilk gramer ve sözlük çalışmalarında örnek olarak bu eserler alınmış. Onlar üzerinde çalışmalar yapılmış ve diğer lehçeler ayrılıp gramerleri ve sözlükleri onlar temelinde örnek alınarak oluşturulmuştur. Bu bakımdan Altay bölgesini Sovyet sonrası içinde önemli bir rehberlik ettiğini görüyoruz misyoner çalışmalarını.
Hocam, oradaki gözlemlerinizi, onların yaşayışlarını merak ediyorum. Bunları soracağım. Evet. Zamanımız da var ama çok da yokmuş hocam ya. Kısaca şunu sormak istiyorum. İncelediğinizde dili, Türkçeyi, orada kullanılan Türkçeyi, Türkiye Türkçesiyle, Kazak Türkçesiyle, Kırgız Türkçesiyle, seslerde olsun, ses denkliklerinde olsun ne tür farklar var hocam?
Evet, ben 95 yılında ve 1998 yılında gittim bölgeye.
Söz diziminde bir fark galiba yoktur.
Söz diziminde birazcık farklılık şöyle var. Temelde Altay Türkçesi diye bilinen bugün lehçenin geçmişe dayalı bir Moğol alt tabakası var, Moğolca. Dolayısıyla diğer lehçelerde de var tabii Moğolca alt tabaka, ama Altayca'da hem tarihi süreçte hem daha sonraki yeni süreçte iki tabaka halinde Moğolca etkisini görüyoruz.
Bu var.
Bu da şimdi biraz ne yapıyor? Moğolca kökenli kelimelere Türkçe ekler getirilerek Türkçeleşiyor. Türkçe kökenliler de bazen Moğolca eklerle karşımıza yeni versiyonları çıkıyor. O yüzden biraz Moğolca bir takım farklılıklar ortaya çıkarıyor.
Hocam, ancak ödünçleme anlamında mı söylüyorsunuz, yoksa gerçekten bir
kopyalama diyebiliriz. Birlikte yaşıyorlar çünkü.
Evet, anladım
yani,
hocam.
Kulaktan tabii, bunlar yazıyla böyle değiştirilmiş şeyler değil.
Anladım.
Daha sonra Altay Türkçesini güney ve kuzey diye ayırmıştım lehçeyi. Kuzey ağızları daha çok Hakasya, Hakas Türkçesine yakın veya Şor Türkçesine yakınken, güney ağızları Kırgız Türkçesiyle birleşir.
Coğrafyayla mutlaka ilgili hocam, evet.
Sessel olarak da, dil olarak birleşir. Yani coğrafya olarak tabii etkisi var ama konuşma ve anlaşma olarak da birleşir. Yani Güney Altay Türkçesi içerisinde bugün bizim Altayca diye okuduğumuz kitaplar, romanlar, Güney Altay Türkçesi içinde yer alan Altay kişi ağzı temelinde yazılmıştır. Yani Verbitski döneminde Teleütçe esaslı yazılan kitaplar, yazı dili çalışması Sovyet sonrasında Altay kişi ağzına dayandırılmıştır. Yani biri kuzeyi temsil eder, biri güneyi temsil eder. Altay kişi ağzıyla bugün yazılmaktadır ve konuşulmakta ağırlıklı. Nüfus olarak da onlar ağırlıktadır. O sebepledir. Yani diğer Türk cumhuriyetlerinden biraz daha farklılaşır bu özelliği. En yoğun olarak Altay kişiler olduğu için onların konuştuğu lehçe ya da ağız temel konumuna almıştır. Ve bu anlamda kuzey ağızlarını da etkilemiştir. Yazı dilinin etkisi çok görülür. Güney Altay Türkçesi bilimsel olarak, sessel olarak en çok Kırgızca'ya yakındır. Yani işte uzun ünlüler bakımından benzerlik gösterir. Kelime başında eski Türkçe'de Y ile aldığımız kelimeleri Kırgızca C'ye çevirir. Aynı şekilde Altaycı'da da C'ye çevrildiğini görüyoruz. Yani
yer, mu diyorlar hocam?
Yer kelimesine cer derler. Evet, evet. Yol, yol olur. Yol evet. Oluyor. Benzerlik ve yakınlık bu bakımdan daha fazla Kırgız Türkçesiyle. Uzun ünlüler bakımından da mesela Kırgızca'da to, dağ kelimesi. Eski Türkçe tag, bizde evet. Dağ. Kırgızlarda to ama Altay Türkçesinde ise tu şeklinde karşımıza çıkıyor.
Hocam oradaki yaşantıyı soracağım. 4-5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Evet. Bir belgesel var, Kartal Avcıları diye. Altay coğrafyası çok zor bir coğrafyadır. Evet. O belgeselde de 13 yaşındaki bir kızın, Ayçolpa'nın Kartal Avcılığına geçişi. Her toplumda olduğu gibi büyük usta kartal avcılarının da bu kız çocuğunun bu işle uğraşamayacağına ilişkin bir yaklaşım olur ama kız yarışmada birinci gelir. Sonra da gider o tavşanı avlatır. Buradan girerek yaşamları nasıl hocam?
Şimdi Altay Türkleri...
Kışın kışlakta, yazın yaylaktalar mı?
Aslında avcılığın ön planda olduğu bir toplumken bugün sosyal hayat şartlarının, sosyal toplumsal düzenin değişmesiyle... bir takım gelenekli avcılık gelenekleri unutulmuş. Ama köylerde daha ağırlıklı siz Altay Türklerine rastlıyorsunuz. Şehirde değil. Ağırlıklı olarak köylerde yaşıyorlar. Hayvancılık var. Tabii ki okuyanlar, memur kesimi bizdeki gibi var ama şöyle diyeyim. 2014 nüfus sayımında 211.516 ya da 564 gibi bir sayı Altay Cumhuriyeti'nin genel nüfusu. Bunun içindeki sadece Altay Türk olarak hepsini birlikte içine alan rakam ise 60 bin. Diğerleri diğer Rusya, Rus kökenli Rus vatandaşları, biraz Alman var, Kazaklar var. Bu coğrafya içerisinde ilginç bir şey, çok küçük bir alanda Koşa Ağaç bölgesinde Kazak, Müslüman Kazak Türkleri yaşıyor göçebe olarak. Evet, orada bulunmuştum. İlk kımızımı da onlardan içtim. Sene 1995. Daha Nazar Bey Bayevyen'i çağırmış, davet etmişti. Göçler vardı. Göçüp gidip geri dönenler vardı. Bir karışıklık dönemiydi 1995 yılında. Bu Altay Türklerin inançları... Müslüman olmayan bir grup Altay Türkleri. Onu tek da belirtelim. Eski şamanistik kamlık dini diye adlandıracağımız dini gelenekleri, dünya algılayışları ve inanç sistemine bağlılıkları söz konusu ama resmi olarak Sovyet döneminde Ortodoks Hristiyan olarak geçerli dinleri. Sovyet sonrasında da aslında şöyle söyleyeyim, misyoner çalışmaları ikinci kat, başka bir boyut almıştır. Bugün Altay Türkleri arasında da yani Hristiyanlık yaygınlaşmaktadır gitgide. Köylerde yeni 98'de köylere gittiğimde köylerde yeni kiliseler ve yapılanmalar gördüm. Ama bugün açısından tekrar bir dirilme sürecine girerler. Köklerini, kimliklerini arayış, dilleriyle ilgili çok kullanarak yazı dilini, modern edebiyat ürünleri kaleme almışlardır. Romandan, sözlü gelenekten modern türe kadar birçok kitap çıkmakta. Ama hani günümüz şartları bunu daha da kolaylaştırmak da tabii ki. Ben 95 ve 98'de gittim. Her şey çok daha kapalıydı. Sovyet döneminin izi ve uygulamaları devam ediyordu. Bugünkü şartlara bakarsak artık internet ve iletişim araçlarıyla çok daha fazla iletişim kurma imkanı söz konusu. Bu da neyi yapar? Daha rahat geliştirmeye imkan verebilir. 1995 ve 98'de ağırlıklı olarak ben derleme için köylere gittiğimde kendim de biraz çalışıp gitmiştim. İlk gidişimde daha da pekiştirdim. İkinci de Onların bazılarından daha iyi konuşuyordum. Rusça ağırlıklı şimdi, oradaki dil öyleydi. Ama benim hayatımda gerçekten çok önemli, çok etkilemiştir hayati tecrübe olarak beni oradaki gördüklerim, yaşadıklarım. Köylerde kaldım. Altay Türkleriyle tanıştım.
Hocam doktor.
Bir Anadolu.
Hocam zamanımız bitti, hemen hemen doktora tezinizi bastırdınız mı?
Evet, doktora tezim basıldı. Altay Türkçesi ve Ağızları olarak Türk Dil Kurumu'ndan 2015 yılında basıldı. 2016'da da TÜBA Bilimsel Eser ödülünü aldı.
Şu anda piyasada var.
Piyasada var. Türk Dil Kurumu'nda basıldı. Bu çalışmalarımın hepsi bilimsel olarak ses ve ses incelemesi olarak incelendi.
Tekrar edelim ve öylelikle bitirelim. Evet. Profesör Doktor Figen Güner Dilek hocamızın neydi hocam kitabın adı, bir kez daha söyleyelim.
Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları. Türk Dil Kurumu yayınlarında 2015'te basıldı.
Figen hocam çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
Ben de teşekkür ediyorum.
Altay Türklerini bize tanıttınız, eksik olmayınız, sağ olunuz.
Teşekkür ediyorum.
Gazi Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Figen Güner Dilek hocamız bir kez daha teşekkür ediyor. Ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz diyoruz. Ve değerli dinleyicilerimiz, programımızı da bitiriyoruz. Çarşamba günü 14 haberlerinin ardından biliyorsunuz Türk Tarihinin İzinde programında birlikte olacağız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.